Ayrım 38, sayfa 481, 112. Bu sırada Langdon'la Victoria önlerinde uzanan Passetto denilen dar tünelde Vatikan şehrine doğru koşturuyorlardı. Langdon'un elindeki meşale sadece birkaç metre ileriyi görmelerine yetecek kadar ışık veriyordu. Her iki taraftaki duvarlar birbirine yakın ve tavan alçaktı. Hava rutubet kokuyordu. Langdon karanlıkta hızlı adımlarla ilerlerken Victoria tam ensesinden geliyordu. San Angelo Kalesi'nden çıktıklarında dik bir yokuşa dönüşen tünel, Roma su kemerlerine benzeyen taş bir surun altına doğru ilerliyordu. Tünel bu noktada düzlüğe çıkıp Vatikan şehrine giden gizli yolculuğuna başlıyordu. Langdon koşarken, düşünceleri karmakarışık görüntülerden oluşan bir kaleydeskop gibi dönüp durdu. Kohler, Janus, Haşhaşin, Roger, 6. damga. Katil 6. damgayı duyduğuna eminim demişti. İçlerinde en görkemlisi o. Langdon duymadığına kesinlikle emindi. Duyduğu komplo teorileri arasında bile 6. damgadan bahsedildiğini hiç duymamıştı. Gerçek ya da hayali. Altın külçeler ve huzursuz Illuminati elması hakkında söylentiler vardı ama 6. damganın bahsi hiç geçmiyordu. Kanalın içinde koşarlarken Victoria, Janus Kohler olamaz dedi. İmkansız. Langdon bu geceden itibaren imkansız kelimesini kullanmayı bırakacaktı. Bir yandan koşarken bilmiyorum diye seslendi Langdon. Kohler derin bir kin besliyor. Ayrıca çok ciddi bir nüfuza sahip. Bu kriz yüzünden CERN canavara döndü. Max, CERN'in ününü zedeleyecek hiçbir şey yapmaz. Langdon, CERN'in bu gece Illuminati'nin gösteri yapmaktaki ısrarcılığı sebebiyle halkın gözünde yenik düştüğünü biliyordu. Ama öte yandan CERN'in gerçekte ne kadar hasar aldığını merak etti. Kilise tarafından eleştirilmek CERN için yeni bir şey değildi. Doğrusu Langdon düşündükçe CERN'in bu işten fayda sağlayacağına inanmaya başlıyordu. Oyunun adı tanıtımsa karşı madde büyük ikramiyeydi. Tüm gezegen bundan bahsediyordu. Langdon omzunun üstünden girişimci P.T. Barnum ne demiş biliyor musun diye seslendi. Benim hakkımda ne dediğiniz umurumda değil. İsmimi doğru söyleyin yeter. Bu gece insanların karşı madde teknolojisinin lisans haklarını almak için sıraya girdiklerine eminim. Ve gece yarısı onun gerçek gücünü gördüklerinde Victoria mantıksız dedi. Bilimsel keşiflerin tahrip edici gücünü göstermekle tanıtım yapılmaz. Bu karşı madde için felaket olur. İnan bana. Langdon'un meşalesi sönmeye başlamıştı. O zaman belki de çok daha basittir. Belki Kohler, Vatikan'ın karşı maddeyi saklı tutacağına inanarak bir kumar oynamıştır. Silahın var olduğunu doğrulamayı reddederek, Illuminati'ye daha fazla güç kazandırmak istemeyeceğine inanmıştır. Kohler, Vatikan'ın her zamanki gibi ağzı sıkı davranacağını tahmin etti ama Kamerlengo kuralları değiştirdi. Tünelde aceleyle ilerlerlerken Victoria sessizdi. Birden senaryo Langdon'a daha mantıklı gelmeye başladı. Evet, Kohler, Kamerlengo'nun böyle tepki vereceğini hiç hesaba katmamıştı. Kamerlengo, Vatikan'ın gizlilik geleneğini bozarak krizi halka açıkladı. Tüm açıklığıyla her şeyi anlattı. Tanrı aşkına karşı maddeyi televizyonda gösterdi. Dahice bir tepkiydi ve Kohler bunu beklemiyordu. Bütün bu olaylardaki ironi ise Illuminati saldırısının geri teptiği. Farkında olmadan Kamerlengo'nun nezdinde yeni bir kilise lideri yaratmış oldu. Ve Kohler şimdi onu öldürmeye geliyor. Victoria, Max Sergelen'in tekidir dedi. Ama o bir katil değil ve babamın cinayetiyle asla ilişkisi olamaz. Langdon Kohler'in cevap verdiğini duyar gibi oldu. CERN'deki pek çok bilim adamı Leonardo'yu tehlikeli buluyordu. Bilimle Tanrı'yı bir araya getirmek bilime yapılan en büyük saygısızlık. Belki Kohler karşı madde projesini haftalar önce öğrenmiş ve dini göstergelerinden hoşlanmamıştır. Ve bu yüzden babamı öldürmüştü öyle mi? Saçma. Ayrıca Max Kohler projenin var olduğunu asla bilemezdi. Belki sen yokken baban verdiği sözü bozup tavsiyesi için Kohler'e danışmıştır. Babanın meydana getirdiği bu ölümcül maddenin ahlaki boyutları konusunda kaygılandığını sen kendin söylemiştin. Maximilian Kohler'den ahlaki danışmanlık istemek mi diye homurdandı. Hiç sanmıyorum. Tünel hafifçe sağa dönüyordu. Onlar hızlandıkça meşalenin alevi zayıflıyordu. Işık söndüğünde bu yerin neye benzeyeceğinden endişelenmeye başladı. Karanlık. Victoria ayrıca diye tartışmaya devam etti. Bütün bunların arkasında Kohler varsa neden bu sabah seni arayıp yardım isteme zahmetine girsin? Langdon bunu çoktan düşünmüştü. Kohler beni arayarak niyetini gizlemiş oldu. Kriz çıktığında kimse onu hiçbir şey yapmamakla suçlamayacaktı. Herhalde bizim buraya kadar gelebileceğimizi tahmin etmiyordu. Kohler tarafından kullanılmış olma düşüncesi Langdon'ı kızdırmıştı. Langdon'un işin içine girmesi Illuminati'ye güvenilirlik kazandırmıştı. Medya gece boyunca onun güvenirliğinden ve yayınladığı kitaplardan bahsetmişti. Bunca saçmalık yetmiyormuş gibi bir de üstüne Vatikan şehrinde Harvard'da bir profesör bulunması tüm dünyada Illuminati kardeşliğinin tarihi bir gerçekle olmakla birlikte dikkate alınması gereken bir güç olduğu yönündeki paranoyak kuruntular ve şüphelerle durumun önemini gölgelemişti. Langdon, şu BBC muhabiri dedi, CERN'in yeni Illuminati sığınağı olduğunu düşünüyor. Ne? Victoria arkasında tökezlemişti. Yeniden doğrularak koşmaya devam etti. Bunu söyledi mi? Canlı yayında CERN'i Mason locasına benzetti. Illuminati kardeşliğine liman olduğunun farkında olmayan masum bir kuruluş. Tanrım, bu CERN'i yok edecek. Langdon o kadar emin değildi. Her iki durumda da teori kulağa daha da inanılır geliyordu. En yüce bilim yuvası CERN'di. Bir düzineden fazla ülkeden gelen bilim adamlarına ev sahipliği yapıyordu. Sonu gelmeyen özel fonlara sahiptiler. Ve Maximilian Kohler onların direktörüydü. Janus demek ki Kohler. Langdon, eğer Kohler bu işe bulaşmadıysa diye üsteledi. O zaman burada ne işi var? Herhalde bu çılgınlığı durdurmaya çalışıyordur. Destek verdiğini gösteriyordur. Belki de gerçekten kurtarıcı rolüne soyunmuştur. Karşı madde projesinden kimin haberi olduğunu öğrenip bilgiyi paylaşmak için gelmiş olabilir. Katil, Kamerlengo'yu damgalamak için geldiğini söyledi. Biraz mantıklı ol, bu intihar olur. Max asla sağ kurtulamaz. Langdon bunu düşündü. Belki de sorun buydu. Önlerinde tüneldeki ilerleyişini engelleyen çelik bir kapı silüeti belirdi. Langdon'ın kalbi neredeyse duruyordu. Neyse ki yanına vardıklarında eski asma kilidin açık olduğunu gördüler. Kapı açık duruyordu. Langdon tahmin ettiği gibi eski tünelin hala kullanıldığını fark ederek rahat bir nefes aldı. Kısa süre önce kullanılmıştı. Mesela bugün. Artık dehşet içindeki dört kardinalin gizlice buradan geçirildiğine hiç şüphe duymuyordu. Koşmaya devam ettiler. Langdon artık sol taraftan gelen kargaşa seslerini duyabiliyordu. Sesler San Pietro meydanından geliyordu. Yaklaşıyorlardı. Bir başka kapıya rastladılar. Bu daha ağırdı ve yine kilitli değildi. San Pietro meydanının sesleri aralarında zayıflarken Langdon, Vatikan şehrinin dış duvarlarından geçtiklerini sezinledi. Bu eski geçitin Vatikan'ın neresine çıkacağını merak ediyordu. Bahçelere mi? Bazilikaya mı? Papa'nın özel dairesine mi? Sonra tünel birden sona erdi. Yolların üstünde duran hantal kapı, demirlerle perçinlenmiş kalın bir duvardı. Langdon, meşalesinin son kıvılcımlarının ışığında bile girişin son derece pürüzsüz olduğunu görebiliyordu. Ne kapı kolu, ne tokmak, ne kilit deliği, ne de sürgü vardı. Giriş yoktu. Paniğe kapıldığını hissetti. Mimari dilde bu türden kapılara senza giave denirdi. Güvenlik için kullanılan tek yönlü giriş. Sadece bir taraftan açılırdı. Yani diğer taraftan. Langdon'un umutları elindeki meşaleyle birlikte sönüyordu. Saatine baktı. Miki parıldıyordu. 23:29. Langdon hararetle haykırarak meşaleyi savurdu ve kapıyı yumruklamaya başladı. 113. Yanlış giden bir şeyler vardı. Papa'nın özel dairesinin önünde duran Teğmen Cartrand, aynı gerginliği yanında duran askerin de hissettiğini sezebiliyordu. Roger, nöbet tuttukları özel toplantının Vatikan'ı yok olmaktan kurtarabileceğini söylemişti. Ama Cartrand, savunma içgüdüsünün neden harekete geçtiğini merak ediyordu ve neden Roger böylesine garip davranıyordu. Bir şeyler kesinlikle yanlıştı. Yüzbaşı Roger, Cartrand'ın hemen sağında hiç yapmadığı şekilde bakışlarını uzağa dikmiş duruyordu. Cartrand, yüzbaşıyı tanımakta güçlük çekiyordu. Roger son bir saattir farklı davranıyordu. Verdiği kararlar kesinlikle mantıklı değildi. Bu toplantıda içeride biri olmalıydı diye düşündü Cartrand. İçeri girdikten sonra Maximilian Kohler'in kapıyı sürgülediğini duymuştu. Roger buna neden izin verdi? Ama Cartrand'ı rahatsız eden başka şeyler de vardı. Kardinaller. Kardinaller hala Sistine Şapeli'nde kilitliydiler. Bu kesinlikle delilikti. Kamerlengo onların 15 dakika önce dışarıya alınmasını istemişti. Roger onun kararını uygulamamış ve Kamerlengo'ya haber vermemişti. Cartrand kaygısını dile getirdiğinde Roger neredeyse kellesini uçuracaktı. İsviçreli muhafızlar arasında emir komuta zinciri asla sorgulanmazdı ve en tepedeki kişi Roger'dı. Koridordaki şamdanların loş ışığında İsviçre kronometresine bakan Roger, yarım saat diye düşündü. Lütfen çabuk ol. Cartrand kapının diğer tarafında neler olduğunu duyabilmeyi diledi. Bu krizde Kamerlengo'dan daha iyi başa çıkabilecek biri olmadığını biliyordu. Adam bu akşam mantık sınırlarını zorlayacak bir sınav vermiş ve tehlikeden kaçınmamıştı. Sorunla başa baş mücadele etmişti. Dürüstçe, samimiyetle ve herkese örnek olmuştu. Cartrand şimdi Katolik olmaktan gurur duyuyordu. Illuminati, Kamerlengo Ventresca'ya meydan okumakla hata etmişti. Ama tam o sırada Cartrand'ın düşünceleri ani bir sesle bölündü. Bir çarpma sesi. Koridorun aşağısından geliyordu. Vuruşlar uzaktan ve boğuk bir şekilde duyulmakla birlikte sürekliydi. Roger başını kaldırıp baktı. Yüzbaşı Cartrand'a dönerek koridorun aşağısını işaret etti. Cartrand anlamıştı. Fenerini yakarak aramaya koyuldu. Vuruş sesleri şimdi daha da şiddetlenmişti. Gertrand bir yol ağzına gelinceye kadar koridorda 30 metre kadar ilerledi. Ses köşeyi döndükten sonra Sala Clementina'nın arkasından geliyor gibiydi. Gertrand kıpırdayamıyordu. Orada tek bir oda vardı. Papa'nın özel kütüphanesi. Ama kütüphane Papa öldüğünden beri kilitliydi. Orada hiç kimse olamazdı. Gertrand koridorda hızla ilerleyerek bir başka köşeyi döndü ve kütüphane kapısına koştu. Sütunlu ahşap giriş küçüktü ama karanlıkta haşin bir nöbetçi gibi duruyordu. Çarpma sesleri içeride bir yerden geliyordu. Gertrand tereddüt etti. Özel kütüphaneye daha önce hiç girmemişti. Çok az kişi girebilirdi. İçeriye Papa'nın refakati dışında kimsenin girmesine izin verilmezdi. Gertrand dikkatle kapının topuzuna uzanarak çevirdi. Kapı tahmin ettiği gibi kilitliydi. Kulağını kapıya dayadı. Sesler daha da yükselmişti. Ardından başka bir ses duydu. Sesler. Birisi sesleniyor. Kelimeleri çıkartamıyordu fakat bağırışlarından panik içinde olduklarını duyabiliyordu. Birisi kütüphanede kilitli mi kalmıştı? İsviçreli muhafızlar binayı dikkatle boşaltmamışlar mıydı? Gertrand geri dönüp Roger'a danışmak konusunda tereddüt etti. Boş verdi. Gertrand karar verebilecek şekilde eğitim almıştı ve şimdi bu kararlardan birini verecekti. Tabancasını çıkararak kapı kilidine bir el ateş etti. Ahşap parçalanınca kapı arkaya doğru açıldı. Gertrand ışığın ardında karanlıktan başka bir şey görmüyordu. Fenerini tuttu. Dörtgen bir odaydı. Şarkalıları, kitaplarla dolu yüksek meşe kitaplıklar, dikişli deri bir koltuk ve mermer şömine. Gertrand bu yerle ilgili hikayeler duymuştu. Yüzlerce yeni dergi ve süreli yayınlarla yan yana duran 3000 eski cilt. Papa'nın istediği her şey buradaydı. Sehpanın üzeri bilim ve siyaset dergileriyle kaplıydı. Çarpma sesi artık daha net duyuluyordu. Gertrand fener ışığını odada sesin geldiği yöne tuttu. Oturma köşesinin arkasındaki duvarda demirden yapılmış büyük bir kapı duruyordu. Kasa kapısı gibi geçilmez görünüyordu. Üstünde 4 dev kilit vardı. Kapının ortasına kazınmış minik harfler Gertrand'ın nefesini kesti. Il Passetto. Gertrand sadece bakıyordu. Papa'nın gizli kaçış yolu. Elbette Passetto'yu duymuştu ve hatta buradaki kütüphaneden bir giriş olduğuna dair söylentiler de kulağına gelmişti. Ama tünel asırlardır kullanılmıyordu. Diğer taraftan kapıyı kim yumrukluyor? Gertrand feneriyle kapıyı hafifçe vurdu. Diğer taraftan boğuk bir sevinç sesi duyuldu. Yumruklama kesilmişti ama şimdi daha yüksek sesle bağırıyorlardı. Gertrand aradaki engelden ne dediklerini güçlükle anlayabiliyordu. Kohler, yalan, kamerlengo. Gertrand kim o diye seslendi. Ert Langdon, Victoria ve... Gertrand sersemlemesine yetecek kadarını anlamıştı. Sizin öldüğünüzü sanıyordum. Sesler kapıyı diye bağırıştı. Aç. Demir duvara bakan Gertrand oraya ulaşmak için dinamite ihtiyacı olduğunu düşündü. İmkansız diye seslendi. Çok kalın. Toplantıyı durdur. Erlengo, tehlike. Panik tehlikesine karşı eğitilmiş olmasına rağmen Gertrand son kelimeleri duyunca korkuya kapıldığını hissetti. Doğru mu anlamıştı? Kalbi hızla çarparken ofise dönmek üzere arkasına döndü. Ama bunu yapar yapmaz aniden durdu. Gözleri kapıdaki bir şeye takılmıştı. Ardından gelen mesajdan çok daha şaşırtıcı bir şeye. Kapının devasa kilitlerinin her birinde anahtarlar duruyordu. Gertrand baktı. Anahtarlar burada mıydı? İnanamayan gözlerini kırpıştırdı. Bu kapının anahtarlarının kasa gibi bir yerde olması gerekiyordu. Bu geçit asırlardır kullanılmıyordu. Gertrand el fenerini yere bıraktı. İlk anahtarı kavrayarak çevirdi. Mekanizma paslanmıştı ve zor dönüyordu ama hala çalışıyordu. Kısa süre önce biri onu açmıştı. Gertrand diğer kilide geçti ve sonra diğerine. Son kilit geri çekildiğinde Gertrand kapıyı çekti. Demir duvar gıcırdayarak açıldı. Fenerini alarak geçite tuttu. Kütüphaneye yalpalayarak giren Robert Langdon'la Victoria Vetra hayalet gibi görünüyorlardı. Her ikisi de yırtık pırtık giysiler içinde ve yorgundu ama canlıydılar. Gertrand bu ne böyle diye sordu. Neler oluyor, nereden geliyorsunuz? Langdon, Max Kohler nerede diye sordu. Gertrand eliyle işaret etti. Kamerlengo ile özel bir toplantı. Langdon'la Victoria onu kenara iterek karanlık koridora koştular. Gertrand arkasına dönerek içgüdüsel olarak silahını arkadan onlara doğrulttu. Sonra hemen indirerek peşlerinden koştu. Roger'ın onları duyduğu anlaşılıyordu. Çünkü onlar Papa'nın özel dairesinin önüne vardıklarında Roger savunmacı bir tavırla bacaklarını açmış ve silahını onlara çevirmişti. Alt, dur. Langdon güçlükle dururken kollarını havaya kaldırarak Kamerlengo tehlikede diye seslendi. Kapıyı açın. Max Kohler Kamerlengo'yu öldürecek. Roger öfkeli görünüyordu. Victoria kapıyı açın dedi. Acele edin. Ama çok geçti. Papa'nın özel dairesinden insanın kanını donduran bir çığlık yükseldi. Bu Kamerlengo'ydu.